Ayrım 1. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. Ek 11. madde kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Şebnem Dilek Dikmen. Kitabın adı Mahkum Olduk Netekim. Yazarı Hasan Ürel. Türü Siyaset Anı. Liberte Yayınları. 1. baskı Eylül 2014. ISBN numarası 978-975-6201-93-0. Sayfa sayısı 254. Siyah renklerin hakim olduğu ön kapak resminde avucuna kitap sıkıştırmış gömlek ceketli bir erkek eli. Elindeki kitabın kapağında adaleti simgeleyen terazi resmi var. Arka planda bir mahkeme salonu ve içini dolduran insanlar var. Kapağın üst kısmında büyük beyaz harflerle Mahkum Olduk Netekim, Bir Avukatın 12 Eylül Anıları Hasan Ürel yazıyor. Arka kapakta yazanlar: 12 Eylül herkese bir biçimde dokundu. Bence darbenin karabasanı kendisine değmiş herkes yazmalı yaşadıklarını. Kaybolanlar ile faili meçhullerin yakınları, hapis yatanlar, işten atılan 1402 dikler, öğretmenler, gazeteciler, hatta o dönem mahkemelerinde görev yapan hakimler, avukatlar, yargılananlar, herkes yazmalı ki gerçek tarihe katkı olsun. Kimse bunu küçümsememeli. Ben o dönemdeki tanıklığımız yazılmazsa, bu tarih içinde yer almazsa eksik kalır diye düşünüyorum. Bu anılara bakın başıma neler geldi, ne tehlikeler yaşadım diye yazmadım. O günlerde insanların yaşadığı acıların karşısında benim yaşadıklarımın sözünü etmeye bile değmez. Ben sadece o günler daha iyi anlaşılsın, bugünlerle de kıyaslansın diye anlattım. Parantez kitaptan. Kendisini hala mesleğin ve hayatın çırağı gören bir derviş, bizi zamanın içinde bir yolculuğa çıkarmış, hepsi bu. Akif Kurtuluş. Hasan Ürel. 1949 Ordu doğumlu. Trabzon'da Eğitim Enstitüsü'nde öğretmenlik eğitimi aldı. Gaziantep, Bitlis ve Ankara'da öğretmenlik yaptı. 12 Mart darbesinden sonra tutuklandı ve öğretmenlikten atıldı. Ankara Hukuk Fakültesi'ne girdi. 1978-1980 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda yönetici olarak çalıştı. Hükümet değişikliği nedeniyle görevden alındı. Ankara'da serbest avukatlık yapmaya başladı. 12 Eylül'den sonra sıkı yönetim askeri mahkemelerinde görülen çok sayıda davada savunma görevi yaptı. Bu mahkemeler kapandıktan sonra devlet güvenlik mahkemelerinde 141, 142 ve 163 maddelerin kaldırıldığı 1991 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 2006-2008 yılları arasında Ankara Barosu'nda başkan yardımcılığı yaptı. Görev yaptığı dönemde aldığı notları bir araya getirildiği bu anılarının 12 Eylül tarihine küçük de olsa bir katkı yapacağını umuyor. İçindekiler. Sunuş sayfa 11, ön söz sayfa 15, 4 Nisan 2012 sayfa 19, Bağlar Caddesi sayfa 24, kafa karışıklığı sayfa 28, Parti Seni Beğendi sayfa 31, İlk Gençlik Yılları ve Trabzon sayfa 33, Hoca Saatin Kaç sayfa 42, Devrim Devrim Dediniz sayfa 47, Abdi İpekçi Parkı sayfa 49, Öğretmenler Bölünüyor sayfa 52, Halit Bey Sorguları Kısa Keselim sayfa 54, Fırtına Geliyor sayfa 61, Başlıyoruz sayfa 68, Prim Palas sayfa 74, Avukat Hüseyin Albay sayfa 78, Devleti Tanımak sayfa 80, İşkence sayfa 83, Dava Başlıyor sayfa 89, İlk San sayfa 93, Jandarma Biz Sosyalistiz sayfa 97, Fethiye sayfa 101, Dişçi Cengiz sayfa 105, Nihat Buğan sayfa 110, Dışkı Yedirme Davası sayfa 112, ABC sayfa 116, Konya sayfa 121, Kutlu ve Sargın Dönüyor sayfa 124, 141, 142, 163 nihayet sayfa 134, Yeni Demokrasi Hareketi sayfa 142, Bekir Yavaş sayfa 146, Sivas Yangını Davası sayfa 149, Gümüşhane sayfa 153, Susurlu Kamyonu sayfa 160, Vural Savaş sayfa 172, Serçe Kuşu sayfa 174, Hrant sayfa 178, Evrenden Davacıyı sayfa 183, Mizahın Gücü Taşı Deler sayfa 192, Benim Babam Duayen Değildi sayfa 204, Mustafa Asım Hayrullahoğlu sayfa 210, Hayır Efendim Cevap Yok sayfa 212, Darbe Lazımdı Netekim sayfa 224, Lanetlenmiş Miras sayfa 231, Söz Aldım ve Şöyle Dedim sayfa 237, Karar sayfa 240, Son Yerine sayfa 243, Dizin sayfa 245. Anı yazmak ölümün elinden bir şey kurtarmaktır. Andre Gide. Sunuş. Hasan Ürel bu kitabı neden yazdığını çok yalın bir cümleyle ifade ediyor. Unuturum, ne olur ne olmaz. Çok yalın, sade ama basit bir cümle değil bu. Ben de yaptığı çağrışımı paylaşmama izin verin lütfen. Bir şiirin anahtar dizesi, bir romanın ilk, belki de son cümlesi, hatta bir roman adı. Unuturum, ne olur ne olmaz. Şimdi bu çağrışım üzerinden yürüyebilirim. Hasan Ürel, unutmadıklarına ilgi duyacak birçok kişi gibi ülke tarihinin en hareketli, en çatışmalı dönemlerinin tanığı, faili ve tabii ki mağduru oldu. Hasan abiyle aramızdaki aşağı yukarı 10 yaş farka rağmen kendimi de içinde hissettiğim bizim kuşak, unutmayacağız, hesap soracağız pankartını az taşımamış, bu sloganı az dillendirmemiştir. Zamanın akışı bu direniş kipini, kimi hayatlarda bir pankartın donukluğuna terk etmiş olabilir. Ancak unutmamak bu kuşağın neredeyse bir takıntısı oldu. Takıntı derken sözcüğün patolojik anlamına vurgu yapmıyorum elbette. Israr ve inadın biçimlendirildiği bir iradeden söz ediyorum. Bunu şöyle de tercüme edebiliriz. Unutmuyorum, o halde varım. Evet, tam da böyle. Unutmamak bir eylemin çok ötesinde bir oluş sorunu oldu bu kuşak için. Unutmadığı sürece varoluş kendini yeniledi. Yeniledikçe daha farklı ısrar ve inatların sahibi oldu. Bunun yazıldığı kadar kolay ve zahmetsiz bir süreç olmadığının iyi anlaşılması gerekiyor. Bu yılın Ocak ayında kaybettiğim şair dostum Adnan Azar'ın dizeleri ne demek istediğimi çok iyi anlatıyor. Unutmak dedi ayaz gibi. İşliyor içi. Hatırlamak dedi ağır hastalık. Bir tercih, bir seçimdir unutmamak. Her türden zorbalığa ve tahakküm ilişkilerine sessiz bir direniş biçimi. Gülüşün ve Unutuşun kitabında Kundera'nın söylediği de bu değil midir? İnsanın iktidara karşı savaşı mı, belleğin unutuşa karşı savaşı mıdır? Bu direnişi besleyen duygunun ne olduğunu kendime de sordum elbette. Zamana yayılmış kin ve intikam duygusu mu? Kin tutabilmek de şüphesiz unutmamayı canlı tutar. Bir gün kötülerden, iyilerin intikamının alınacağı ümidi, tabii ki hafızanın gıdası olabilir. Ne var ki bu gıda ne kadar besleyici olursa olsun uzun vadede sağlığa zararlı yan etkileriyle baş başa kalıyoruz. Adaletin bu intikam duygusuyla gerçekleşeceğine ilişkin beklenti veya öngörü ruhumuzu teslim alıyor. Hiç farkında olmadan celladımıza benziyoruz. Kötü olana karşı isyanımızla giderek biz de kötülüklerin içinde bulabiliyoruz kendimizi. Aziz dostum Hasan Ürel'in anılarını besleyenin ne olduğuna gelince, neşeli iyimserlik diyorum buna ben. Mizahı elden bırakmayan üslubuna bakarak söylemiyorum bunu. Okuyacağınız anılarda Hasan abinin bize aktardığı kimi anekdotlar bizi güldürecek ölçüde mizah dolu. İyi ki de öyle. Benim neşeli iyimserlik dediğim eskilerin deyimiyle bunun fevkinde bir şey. Geçmişle, dünle kurduğu ilişki biçiminde gördüğüm bir edayı kastediyorum. Şöyle, Ricoeur, benim çok yararlandığım başyapıtı hafıza, tarih, unutuşta, insanın bir şeyi anımsadığında kendi kendini anımsar, der. Hasan Ürel kendini hatırlarken, kendisi de dahil olmak üzere birilerine ne ders veriyor ne de öğüt. Sözünün eleştirisel gücünü sahipleniyor sadece. Üstelik bu gücün karşısına ilk olarak kendisini koyuyor. Eleştirisini değerli kılan en önemli özellik de burada zaten. Bir diğerini de eklemeliyim. Eleştirisini kişilere değil, durumlara, olgulara, ilişkilere yöneltiyor. Eleştirisinin karşısına ilk olarak kendisini koyuyor, demiştim. O halde bunu şöyle düzeltmeliyim. Durumlar, olgular ve ilişkilerin önünde önce kendisini arıyor ve bulduğu yerde sözünü sakınmıyor. Yargılamıyor, mahkum etmiyor, dışlamıyor. Daha da önemlisi, kendisini temize çekmeye çalışmıyor. Sonuçta bir bilginin hatırladıkları değil okuyacaklarınız. Yazarken bile öğrenmesi gerektiğini idrak eden bir bilgelikten söz ediyorum. Bir Roma atasözü, bilmesi gereken insan daima çıraktır der. Kendisini hala mesleğin ve hayatın çırağı gören bir derviş, bizi zamanın içinde bir yolculuğa çıkarmış. Hepsi bu. Akif Kurtuluş. Ön söz. Ben yazar değilim, avukatım. Ama yaşadıklarımı yazmak istedim. Biraz da kendim için yazdım. Yaşlılığın kapısından da içeri girdim artık. Anılarımın benimle birlikte gitmesini istemedim. Ayrıca anlatmanın bana iyi geleceğini düşündüm. Sanırım hikayesini anlatmak herkesi rahatlatır. İnsan yaş ilerledikçe kendisine karşı daha dürüst olabiliyor. En azından ben öyleyim. Yazarken samimi olmaya çalıştım. Yine de hala kendime bile itiraf edemediğim şeyler olmuştur. Hatırlatırsanız onları da düzeltirim. Söz veriyorum. Ne zaman yazmaya karar verdim? Aslında yıllardır küçük notlar alıyordum kendim için. O Karabasan yıllarında Kenan Evren'in darbecilerin yargılanacağını söyleseler asla inanmazdım. İşte o an gelmişti. Kenan Evren'in sanık olarak mahkemede kamera marifetiyle de olsa karşımıza getirildiği an, o an yazmaya karar verdim. Yatakta boylu boyunca yatıyor. Üzeri beyaz çarşaflarla örtülmüş, kolları dışarıda. Ölümün rengi düşmüş yüzüne. Tedirgin ama hala bana bir şey yapamazlar havasında. 12 Eylül sabahı siyah beyaz televizyon ekranından tehdit eder gür bir sesle "Bu şartlar altında Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine verdiği yetkiye dayanarak bu geceden itibaren yönetime el koymuştur." dediğinden bu yana kaç yıl geçmişti. İşte bu adam o adamdı. Bu sahneyi görünce geçmiş 30 yılda belleğimde kalanları mutlaka yazmalıyım dedim ve işe koyuldum. Dediğim gibi biraz da kendim için yazdım. Unuturum ne olur ne olmaz. Dedem Hasan Çavuş, 13 yıl süren Yemen Savaşı dahil hayatındaki her şeyi berrak bir hafıza ile hatırlarken, birdenbire son 5 yılını hiçbir şey hatırlamadan, kimseyi tanımadan, ismini dahi unutarak yaşadı. Ben o günlere kalmadan yaşadıklarımı anlatmak istedim. 12 Eylül herkese bir biçimde dokundu. Bence darbenin karabasanı kendisine değmiş herkes yazmalı yaşadıklarını. Kaybolanlar ile faili meçhullerin yakınları, hapis yatanlar, işten atılan 1400 ikilikler, öğretmenler, gazeteciler, hatta o dönem mahkemelerinde görev yapan hakimler, avukatlar, yargılananlar. Herkes yazmalı ki gerçek tarihe katkı olsun. Kimse bunu küçümsememeli. O dönemdeki tanıklığımız yazılmazsa, bu tarih içinde yer almazsa eksik kalır diye düşünüyorum. Benimle aynı dönemde yaşayanlar da yazsın isterim. Tarih sadece metinlerden, tarihçilerin yaptığı tespitlerden ibaret olamaz, olmamalı. Yaşayanların gördükleri, tanıklıkları, anıları da tarihi malzemeleridir. Anıların, tarih gibi kuru metinlere insani sıcaklık kattığını düşünüyorum. 12 Eylül artık tarihe mal olmuş sayılır mı? Belki de henüz yeterli zaman geçmedi üzerinden. Tarih, nevalesini soğuk yermiş derler ya. Yazarlar, siyaset bilimciler 12 Eylül üzerine çok yazdılar. Adeta bir külliyat oluştu denebilir. Ama bizim gibi sıradan insanların yaşadıkları anlatılmazsa 12 Eylül'ün fotoğrafı bence eksik kalır. 12 Eylül üzerine daha çok konuşulmalı, daha çok yazılmalı ki tarihe not düşülsün. İş bu yazdıklarımın 12 Eylül tarihine katkı vermesi dileğiyle. Hasan Ürel. Dipnot. 1402. Junta gelir gelmez 1402 sayılı sıkı yönetim kanununu değiştirerek komutanlara bölgelerindeki devlet memurlarını, üniversite öğretim görevlilerini meslekten atma yetkisi tanıdı. Böylece görevden atılanların dava açma ve itiraz haklarını da yasaklamıştı. Yaşanan tarihin öznesi insandır. Tarihi oluşum insanın düşünceleri, duyguları ve eylemleriyle gerçekleşir. Öyleyse her insanın düşünce, duygu ve eylemlerini anlatan biyografik eserleri öznellikleriyle birlikte tarihin en önemli tanıklıklarıdır. Bu eserler yaşandığı dönem içinde toplumun gerçek halini anlamamıza yardımcı olur. Profesör Doktor Bahaettin Yedi Yıldız. Ayrım sonu. Sayfa 17.